Ayrım 28, Otel, Arthur Hailey, sayfa 252, 11. bölüm. Herbie Chandler yüksekçe şef komi masasındaki dikiz yerinden dört genç adamın St. Gregory'ye girdiğini gizlice gördü. Saat 4'e birkaç dakika vardı. Herbie dörtlü gruptaki iki kişinin Lyle Dumayer ve Stanley Dixon olduklarını gördü. Asansörlere doğru hepsinin önünde yürüyen Dixon'ın suratı iyice asıktı. Birkaç saniye sonra da gözden kayboldular. Önceki gün telefonda Dixon Herbie'ye karışıklıkta parmağı olduğunu açıklamayacaklarına söz vermişti. Ama Herbie Dixon'ın dört kişi içinde tek olduğunu huzursuzlukla düşündü. Diğerlerinin hatta belki Dixon'ın sorgu ve gözdağıyla ne gibi tepki gösterecekleri de başka bir sorundu. Geçen 24 saat içinde olduğu gibi şef komi gittikçe artan bir korkuyla düşünmeye devam etti. Birinci asma katta dört genç asansörden çıktıkları sıra Stanley Dixon yine öne geçti. Üstünde hafifçe ışıklandırılmış yönetim büroları yazılı tahta kapının önüne gelince Dixon ters ters önceki uyarısını tekrarladı. ''Unutmayın, konuşma işini bana bırakacaksınız.'' Flora Yates onları Peter McDermott'un bürosuna götürdü. Adam oturduğu yerde dördüne de soğuk soğuk bakarak başıyla oturmalarını işaret etti ve sordu. ''Hanginiz Dixon'sınız?'' ''Ben.'' ''Dumayer?'' Lyle Dumayer ondan daha az bir güvenle başıyla işaret etti. ''Elimde diğer iki kişinin adları yok.'' ''Dixon aman ne kötü, bilseydik hepimiz kartlarımızı getirirdik.'' dedi. ''Üçüncü genç Ben Gladwin'im. Bu da Joe Walsh.'' dedi. Dixon ona sinirli sinirli baktı. ''Peter, hepiniz pazartesi gecesi olanlar hakkında Miss Marcia Prescott'un söylediklerini dinlediğimi biliyorsunuz. İsterseniz kendi yönünüzden anlatın olanları.'' dedi. Dixon içlerinden biri araya girmesin diye hemen söze karıştı. ''Dinleyin. Buraya gelmemiz sizin fikrinizdi, bizim değil. Bizim size söylemek istediğimiz bir şey yoktur. Sizin anlatacağınız varsa haydi bakalım söyleyin.'' Peter'ın yüz kasları sertleşti, güç harcayarak sinirini kontrol altına aldı. ''Çok iyi. Önce en az önemli olan konuya gelmemizi teklif ediyorum.'' Kağıtları karıştırdıktan sonra Dixon'a ''1126-27 numaralı daire sizin adınıza ayrılmıştı. Kaçtığınız zaman...'' Bu sözlerin iyice üzerine basıyordu. ''Sanıyorum gittiğinizi bildirmeyi unutmuştunuz. Dolayısıyla bu işlemi sizin yerinize ben yaptım. $75 ve birkaç sentlik ödenmemiş hesabınız var. $110'lık başka bir faturada daireye verdiğiniz zarar ve ziyandan dolayı.'' Kendini Gladwin olarak tanıtanı yavaşça ıslık çaldı. Dixon, ''75'i öderiz o kadar.'' dedi. ''Peter, öteki hesap konusunda tartışırsanız bu sizin bileceğiniz iştir.'' dedi. ''Ama biz bunun peşini bırakmayı düşünmüyoruz. Gerekirse dava bile açarız.'' Adı Joe Walowski olan dördüncü genç dinle Stan dedi ama Dixon onu bir el hareketiyle susturdu. Yanında oturan Lyle Dumayer huzursuzlukla yerinde kıpırdandı. Yavaşça, ''Stan olup bitenler için şamata çıkarabilirler. Gerekiyorsa bunu dörde bölebiliriz.'' dedikten sonra Peter'a döndü. $110 bir anda bulmamız güç olur. Bunu taksitle ödeyebilir miyiz?'' ''Tabii.'' Peter otelin yaptığı normal kolaylıkları onlara göstermemenin hiçbir gereği olmadığı sonucuna vardı. ''Biriniz ya da hepiniz bizim muhasebe müdürünü görebilir, gerekli işlemleri onunla yapabilirsiniz. Gençleri süzerek bu konuda anlaştığımızı düşünebilir miyiz?'' dedi. Dörtlü birer birer başlarıyla evet dedi. ''Şimdi geriye ırza geçmeye teşebbüs olayı kaldı. Dört erkek adıyla nitelenen yaratık bir kıza bu işi yaptı.'' Peter sesindeki nefret ifadesini gizlemeyi gerekli görmedi. Walowski ve Gladwin kızardılar. Lyle Dumayer huzursuzca Peter'ın gözlerine bakmaktan çekiniyordu. Sadece Dixon kendine güvenini yitirmemişti. ''Bu kızın anlattığı masal. Belki de biz değişik bir şey anlatacağız.'' ''Daha önce sizin yönünüzden olayı dinlemek istediğimi söylemiştim.'' ''Saçma.'' ''Demek böyle. O halde Miss Prescott'un söylediklerini kabul etmekten başka çarem kalmayacak.'' Dixon alaylı alaylı güldü. ''Orada olmayı istemez miydin ulan? Belki de payını sonra almışsındır.'' Valoske kekeledi, ağır ol Stan. Peter iskemlesinin kollarını sıkı sıkı yakaladı. Masasının ardından çıkıp karşısında öfkeyle bakan kendini beğenmiş herifin suratına bir yumruk indirmemek için kendini güç tuttu. Bunu yaptığı an oğlana belki de kurnazca kazanmak istediği bir üstünlük vermiş olacaktı. Kendi kendine kontrolünü kaybetmeyeceksin dedi. Buz gibi bir sesle, sanıyorum hepiniz suçlanabileceğinizden haberlisinizdir dedi. Dixon bu sözleri şimdiye kadar biri bunu yapmış olurdu bile. Onun için bize küflenmiş martavallar atmaya kalkma diye karşıladı. Bu sözleri Mr. Mark Prescott'a tekrarlamayı ister miydiniz? Belki de kızına neler yapıldığını söyleyerek onu Roma'dan çağırmışlardır. Lyle Dumayer sertçe başını kaldırıp baktı. Yüz ifadesinden çok korktuğu anlaşılıyordu. İlk kez Dixon'ın gözlerinde bir huzursuzluk pırıltısı geçti. Gladwin kaygıyla sordu. Ona bir şey söylendi mi? Dixon, kes sesini dedi. Bu bir oyun. Sakın tuzağa düşmeyin. Ama bir an öncesinden daha az emindi kendinden. Bunun bir oyun olup olmadığına siz karar verin artık. Peter masanın gözünü açarak içinden bir dosya çıkardı ve açtı. Burada benim tarafından hazırlanmış imzalı bir yazı var. İçinde Miss Prescott'un söyledikleri ve pazartesi gecesi 11627 numaralı daireye girdiğim sıra gördüklerim yazılıdır. Henüz Miss Prescott tarafından resmen doğrulanmadı ama doğrulanabilir de. Kendisi de eklemek istediği bir takım ayrıntıları uygun görürse buraya yazar. Bu arada üstüne saldırdığınız otel işçisi Aloysius Royce tarafından hazırlanmış imzalı bir ifade var. Bu ifadeyle benim raporum doğrulanıyor, olay yerine gelmesinin hemen ardından neler olup bittiğini anlatıyor. Royce'dan ifade almak fikri Peter'a önceki akşam gelmişti. Telefonda bunu genç zenciden istemiş, o da sabah göndermişti. Özenle yazı makinesinde yazılmış belge çok açıktı, cümleler dikkatle seçilmişti. Bu Royce'un hukuk öğrenimi yaptığını iyice belirtiyordu. Bu arada Aloysius Royce Peter'ı uyarmıştı. Yine söylüyorum, hiçbir Louisiana mahkemesi ırza geçme olayında zenci bir çocuğun ifadesini kabul etmez. Peter ise Royce'un devamlı kendisini yıpratmaya çalışmasına fena halde sinirlenmişti. Gene de mahkemeye gitmeyeceğine eminim ama bunun gereği var diyerek onu inandırmıştı. Bu arada Sam Yekubiyeş de çok faydalı olmuştu. Peter'ın isteği üzerine muhasebe müdürü Stanley Dixon ile Lyle Dumayer hakkında tedbirli ve kurnazca araştırmalar yapmıştı. Dumayer'in babası bankanın genel müdürü, bunu biliyorsun. Dixon'ın babası da otomobil tüccarı. Adamın işi iyi, evi kocaman, iki çocuğun da diledikleri kadar özgür olduğu belli. Bu da anne ve babanın hoşgörüsü çocuklarına teslim olmalarından başka bir şey değil. Paraları bol ama hadsiz hesapsız da değil. Duyduğum kadarıyla ikisinin de babası çocuklarının birkaç kızı becermelerine karşı çıkmayacak. Hatta ben gençken aynı şeyi yaptım diyecekler. Ama ırza tecavüz gene başka şey. Özellikle işin içine Prescott'un kızı karışınca Mark Prescott şehrin en nüfuzlu adamlarından biri. O ve diğer ikisi aynı paraleldeler ama Prescott onlardan biraz daha üstün galiba. Kuşkusuz Mark Prescott, baba Dixon ve Dumayre oğullarının kızının ırzına tecavüz ettikleri ya da etmeye kalkıştıklarını söyleyip suçlarsa ortalık karışacak. Bunu ufaklık Dixon ve Dumayer biliyor. Peter Yakubiyeç'e teşekkür etmiş, elde ettiği bilgileri de gerekli olur diye bir yana saklamıştı. Dixon, bütün bu ifade alma dümeni senin söylediğin gibi o derece önemli değil. İş bitene kadar olay yerinde değildin. Onun için seninki kulaktan dolma dedi. Bu gerçek olabilir. Ben avukat değilim, bilmiyorum ama ben olsaydım söylenenleri toptan bir yana itmezdim. Hem sonra kazansanız da kaybetseniz de mahkemeden çıkarken kokunuz pek de o kadar iyi olmayacak. Sanıyorum aileleriniz bazılarınızı epey hırpalayacak. Son olarak Dixon ve Dumayer'a baktığı sıra okun hedefini bulduğunu anladı. Gladwin, ulu tanrım dedi, diğerlerine döndü. Mahkemeye gitmek istemiyoruz çocuklar. Lyle Dumayer iyice somurtuyor, sordu. Ne yapacaksınız? Eğer benimle anlaşırsanız başka bir şey yapmak niyetinde değilim. Ama işleri zorlaştırmaya çalışırsanız bugün Roma'ya, Mr. Prescott'a bir telgraf çekmek ve buradaki avukatlarına da bu belgeleri vermek niyetindeyim. Dixon sordu, anlaşmakla ne kastediyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Her biriniz pazartesi gecesi neler olduğunu ve arada daha önce neler yaptığınızı ve otelden işe karışan varsa adlarını teker teker yazacaksınız. Dixon, hadi canım sen de dedi. Onu sen al da. Gladwin sabırsızlıkla kes artık Stan dedikten sonra Peter'a sordu. Diyelim ki yazılı ifade verdik. Bunları ne yapacaksınız? İfadelerin başka türlü kullanıldığını görmek istiyorsam da size şerefim üstüne söz veriyorum. Otel içinden başka kimse görmeyecek ve bunun dışında hiçbir konuda kullanılmayacak. Size nasıl güvenebiliriz? Onu bilemem. Bu tehlikeyi de göze almanız gerek artık. Odada bir iskemlenin gıcırtısı ve dışarıdan gelen yazı makinesinin tıkırtısından başka ses yoktu. Walowski birden bunu göze alıyorum. Bana bir kağıt verin de yazayım dedi. Galiba ben de yazacağım. Bunu söyleyen de Gladwin'di. Lyle Dumeyer mutsuzlukla kabul ettiğini başıyla belirtti. Dixon önce öfkeyle baktı sonra da omuz silkti. Demek herkes yazmaya başladı ha? Ne fark eder? Peter'a döndü. Geniş uçlu bir dolma kalem istiyorum, öylesini severim. Yarım saat sonra Peter McDermott gençler dışarı çıkmadan şöyle bir göz attığı sayfaları yeniden bu kez daha dikkatli okudu. Pazartesi akşamının olaylarını anlatan dört ifadede birkaç ayrıntıda ayrılmakla birlikte önemli noktalarda birbirini tutuyordu. Hepsi verdikleri bilgilerde daha önceki açıkları kapamışlar ve Peter'ın işe karışan otel işçilerinin kimliklerinin açıklanması talimatını da yerine getirmişlerdi. Şef komi Herbie Chandler kesinlikle ve hiç kuşkusuz hapı yutmuştu. İkinci bölüm. Otel faresi Milne'nin daha önce aklına gelen yarı belirgin fikir büsbütün biçim kazanmıştı şimdi. Giriş salonundan geçerken içgüdüsü ona Croydon düşesiyle karşılaşmasının bir rastlantıdan öte olduğunu söylüyordu. Bu belirtiler arasında seçilen bir belirtiydi ve sonunda düşesin parıldayan mücevherlerinin bulunduğu yolu izlemesini işaret ediyordu. Ama efsanevi Croydon mücevher koleksiyonunun tümünün New Orleans'ta bulunması ihtimali pek yoktu. Alaaddin'in definesine benzeyen mücevherlerinin bir parçasını düşesin yolculuklarında yanında taşıdığı söylenirdi. Kadın bunların bir kısmını otelin kasasına koydursa bile elinin altında hiç kuşkusuz bir şeyler vardı ve muhtemel yağma doğrusu çok geniş çaplı olacaktı. Sadece Croydon'ların daire anahtarını bulmakla bu işin çözümü mümkündü. Otel faresi Mill'in anahtarı elde etmek için sistematik bir çalışmaya girişti. Değişik asansörlerle birçok kere indi çıktı. Değişik asansöre binmesinin nedeni de çevresini kuşkulandırmamak içindi. Bir asansörcüyle karşılaşınca da çok umursamaz görünen şu soruyu sordu. Croydon dükü ve düşesinin otelde kaldıkları doğru mu? Evet efendim. Sanırım otelde bu gibi müşterileri ağırlamak için özel odalar bulunur. Otel faresi neşeyle güldü. Bizim gibi sıradan insanlara verdikleri odaları vermezler kuşkusuz dedi. Efendim dük ve düşese kral dairesini verdiler. Yok canım, gerçekten mi? Hangi katta bu kral dairesi? 9. katta. Otel faresi birinci noktanın halledildiğini düşünerek 8. katta asansörden indi. İkinci nokta oda numarasını kesinlikle öğrenmeyi gerektiriyordu. Ama bu iş çok basit oldu. Servis merdivenlerinden hızlı bir çıkış sonra da kısa bir yürüyüş, deri kaplı çift kanatlı kapının üstündeki altın zambaklar buranın kral dairesi olduğunu gösteriyordu. Otel faresi numarayı yazdı. Oda numarası 973-7 idi. Sonra da giriş salonuna indi. Açık bir ilgisizlikle resepsiyon masasının yanından geçti. Çabuk ve dikkatli bir araştırma, 973-7'de bütün diğer odalardaki gibi klasik bir anahtar ve posta bölmesi olduğunu gösterdi. Odalardan birinin anahtarı da bunun içindeydi. Anahtarı hemen istemek büyük yanlış olurdu. Otel faresi bir yer bulup oturdu, hem çevresini kolluyor hem de bekliyordu. Bu tedbirin akıllıca olduğu anlaşıldı. Birkaç dakikalık bir incelemeden sonra otelin herhangi bir olaya karşı alarma geçirildiği belli oluyordu. Her zamanki gibi rahatça anahtar vereceklerine bugün memurlar dikkatli ve kuşkulu davranıyorlardı. Müşteriler anahtarları isteyince memurlar adları soruyor, verilen cevaplar kayıt listesinden kontrol ediyorlardı. Otel faresi kuşkusuz sabahki hareketinin bildirildiğini ve güvenliğin sıkılaştırılmasının bunun sonucu olduğunu düşündü. İçini soğuk bir korku dalgası bürüdü. Bu ileride düşünecek aynı derecede korkulu durumların bir tepkisiydi. New Orleans polisi şimdiye kadar alarma geçirilmişti. Herhalde birkaç saat sonra da otel faresi Milne adıyla aramaya başlayacaktı. Sabah gazetesinin yazdıklarına inanmak gerekirse, kazayı yaptıktan sonra kaçan otomobil olayı hala polisin bütün dikkatini toplamaya devam ediyordu. Gene de polis merkezinde birinin FBI'ya telexle haber verme zamanı bulacağı kesindi. Bir kez daha otel faresi suçunun müthiş bedelini hatırlayarak kendini güvenlik altına almayı, kaydını sildirip kaçmayı düşündü. Ama kararsızlık onu bu işi yapmaktan alıkoydu. Sonra da kuşkuları bir yana itip sabahki lehine olan belirtiyi hatırlayarak rahatladı. Bir süre sonra bekleyişin geçen süreye değdiği anlaşıldı. Kıvırcık saçlı genç memur kendinden pek emin görünmüyor, hatta arada bir sinirli hareket ediyordu. Otel faresi onun işinde yeni olduğu sonucuna vardı. Genç adamın orada bulunması bir fırsattı ama bu kumar oynamak anlamına da geliyordu. Ama belki de bugünkü başka olaylarla birlikte bu fırsat başlı başına iyi bir belirtiydi. Daha önce kullandığı bir teknikle bu fırsatı kaçırmamaya karar verdi. Hazırlıklar en az bir saat alacaktı. Öğleden sonrayı biraz geçtiği için genç adam görevi bırakmadan önce her şeyin tamamlanması gerekiyordu. Otel faresi aceleyle otelden ayrıldı. Gittiği yer Kanal Caddesi'ndeki birkaç katlı Maison Blanche mağazasıydı. Adam parasını idarede harcayarak ucuz ama büyük şeyler satın aldı. Bunlar çokluk çocuk oyuncaklarıydı. Paketleri Maison Blanche'ın bir kutusuna koydurmaya ya da kağıdına sardırmaya özellikle dikkat etti. Sonunda ellerini kollarını dolduran paketleri güçlükle taşıyarak mağazadan çıktı. Yolda bir çiçekçiye de uğrayarak dalları çiçekli büyük bir saksı açalya alıp otele döndü. Carondelet Caddesi'nde üniformalı bir kapıcı aceleyle koşarak ona kapıyı açtı. Adam otel faresinin paketlerin ve koca açalya saksısının ardından bakar görünce gülümsedi. Otelin giriş salonunda gezinerek vitrinleri inceliyor ama gerçekte iki şeyin olmasını bekliyordu. Biri resepsiyon ve posta masaları çevresinin kalabalıklaşması, ikincisi de daha önce gördüğü genç adamın yeniden ortaya çıkmasıydı. İki olay da hemen hemen aynı anda meydana geldi. Otel faresinin sinirleri çok gergindi. Kalbi çarparak resepsiyona yaklaştı. Hafif dalgalı saçlı genç adamın önündeki sırada üçüncüydü. Bir saniye sonra da tam önünde orta yaşlı bir kadın kimliğini gösterdikten sonra anahtarını aldı. Kadın gidecekken döndü ve kendisine gönderilmesi gereken bir mektup hakkında soru sordu. Soruları bitmeyecekmiş gibi görünüyordu. Genç memurun da cevapları kararsızdı. Otel faresi masanın çevresinde kalabalığın azalmaya başladığını görerek sabırsızlanıyordu. Şimdiden oda memurlarından biri boş kalmıştı ve karşıya baktı. Otel faresi gözlerini adamınkilerden kaçırarak önündeki konuşmanın sonuçlanmasına dua etti. Sonunda kadın uzaklaştı. Genç memur otel faresine döndü ve kapıcının yaptığı gibi paketler ve çiçeklerin garip görünüşüne bakarak elinde olmadan güldü. Otel faresi daha önce prova ettiği bir cümleyi yüzüne ekşiterek söyledi. ''Çok gülünç bir halim var kuşkusuz ama zahmet olmazsa bana 973'ün anahtarını verir misiniz?'' Genç adamın yüzü kıpkırmızı kesilmiş gülümsemesi birden yok oluvermişti. ''Hemen efendim.'' Otel faresinin tasarladığı gibi adam şaşkınlıkla dönerek çivisinde asılı anahtarı buldu. Oda numarasını söylediği zaman adam başka bir memurun yan yan baktığını görmüştü. Bu çok çetin bir andı. Kral dairesinin numarası herkes tarafından biliniyordu ve daha tecrübeli bir memurun işe karışması foyasının meydana çıkması anlamına gelecekti. Otel faresi soğuk soğuk terledi. ''Adınız bayım?'' Soruya hemen sertçe cevabı yapıştırdı. ''Ne bu böyle, insanı sorguya mı çekiyorsunuz siz?'' Aynı anda da bilerek iki paketi düşürdü. Biri tezgahın üstüne, diğeri de yere, masanın arkasına yuvarlandı. Daha kıdemli memur belli belirsiz bir gülümsemeyle başka yana baktı. Aldırmayın. Paketleri adamın elinden kapıp kollarındaki yükü yeniden düzenledikten sonra anahtarı almak için elini uzattı. Genç adam kararsızlıkla kısacık bir an durdu. Sonra otel faresinin yarattığı görüntü oyunu kazandı. Alışveriş yaparak yorulmuş, iyice yüklü bir adam. Maison Blanche'ın bildik kağıtlarını da ispatladığı gibi saygıdeğer biri. Hem sonra müşteri zaten kızgın. Daha da damarına basmanın alemi yok. Adam otel faresinin sözünü dinleyerek 973'ün anahtarını verdi. Otel faresi acele etmeden asansörlere doğru yürürken resepsiyon masası çevresinde hareket yeniden başladı. Aceleyle arkasına bir göz atan mail memurların bir kez daha işleriyle ilgilendiklerini gördü. İyiydi bu ama her şeye rağmen anahtarı en kısa zamanda geri vermeliydi. Yokluğu anlaşılabilir, ardından sorular ve kuşkular gelebilirdi. Özellikle otelin dikkat kesildiği bir durumda bu çok tehlikeliydi. Asansörcüye 9 dedi. Bu bir adamın 9. kat anahtarlarından birini istediğini duyması ihtimaline karşılık alınmış tedbirdi. Asansör durunca dışarı çıktı ve hareket edene kadar da elindeki paketleri düzeltmekle oyalandı. Sonra da servis merdivenine koştu. Merdiven sahanlığında bir çöp tenekesi duruyordu. Kapağını açarak işi biten çiçeği içine attı. Birkaç saniye sonra da 830 numaralı kendi odasındaydı. Paketleri aceleyle bir dolaba tıktı. Yarın bunları mağazaya götürüp parasının geri verilmesini isteyecekti. Kazanmayı umduğu piyangonun yanında paketlerin parası önemli bir şey değildi. Ama bunları yanına almak garip kaçacak, otelde bıraksa ardında şüpheli bir iz kalmış olacaktı. Gene hareket ederek bir bavulun fermuarını açtı, içinden üstü deri kaplı ufak bir kutu çıkardı. Kutunun içinde bir sürü beyaz kart, iyi yontulmuş kalemler, bir pergel ve bir de mikrometre vardı. Kartlardan birini alan otel faresi kral dairesinin anahtarını bunun üstüne koydu, bir eliyle anahtarı tutarak özenle kalıbını çizdi. Sonra da mikrometre ve pergelle anahtarın kalınlığını ölçtü. Her yatay girinti ve dikey kesiğin ne kadar olduğunu hesaplayarak sonuçları karta karaladı. Madenin üstünde çilingirin kod numarası yazılıydı. Bunu da yazdı. Kod numarası bir açıklama yapmak için gerekli olabilirdi. Sonunda anahtarı ışığa tutarak arka yüzündeki görünüşünü de dikkatle çizdi. Yetenekli bir çilingirin yanılmazlıkla izleyebileceği ustaca elde edilmiş ayrıntılı bir plan vardı elinde. Otel faresi sık sık bu işlemin dedektif romanı yazarlarının bayıldığı bal mumu anahtar kalıbından çok daha zor ama çok daha etkili olduğunu düşünürdü. Deri kutuyu gene yerine koyarak kartı cebine soktu. Birkaç saniye sonra giriş salonuna inmişti bile. Daha önceki dikkatli hareketleriyle memurların dolu olduğu bir anı kolladı. Sonra da umursamazlıkla yürüyerek 973'ün anahtarını kimse fark etmeden tezgahın üstüne koydu. Sonra geri çekilip tekrar masayı gözlemeye başladı. İşinin yavaşladığı bir ara oda memuru anahtarı gördü. İlgisizlikle elini aldı, numarasına bakarak deliğinden attı. Otel faresi profesyonel bir başarı elde etmekten gelen bir sıcaklığın bütün vücudunu ısıttığını duydu. Yaratıcılığı, yeteneği ve otelin aldığı tedbirleri atlatabilmenin verdiği hoşnutlukla ilk hedefine varmıştı işte. 28. ayrımın sonu. Sayfa 262.